Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Kureyş suresinin 1-4. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 13 Dey 1402 Hicri Kameri 20 Cemadüs-Sani 1445 ve Miladi 3 Ocak 2024 Çarşamba. Ayrıca Kerman'da meydana gelen terör saldırısında yüzlerce vatandaşın şehit düşmesi ve yaralanması dolayısıyla başsağlığı dileğinde bulunuyoruz. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi romlerinin ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Burhan İşmet ile Bakü Erivan arasında barış görüşmelerinden üzerine yapılan röportajın ikinci bölümü, İran basından seçmeler, Şehit Süleyman'ın anma yıl dönümü ve İlahi Önderler isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Kerman'da yaşanan terör saldırısında şu ana kadar en az 103 kişi şehit olurken 188 vatandaş yaralandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran'a başsağlığı dileğinde bulundu. İslam İnkılabı rehberi Gazze'nin İslam dünyasının nabzı olduğunu söyledi. Yarın Türkiye'ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Arure suikastını kınadı. Netanyahu'nun sözcüsü El Arure suikastının Lübnan'a ve hatta Hizbullah'a yönelik bir saldırı olmadığını iddia etti. Ve Siyonist rejimin soykırımı 89. gününde de vahşi bir şekilde devam etti. Şimdi haberler.
İran'ın Kerman kentinde yüzlerce kişinin katıldığı Şehit General Süleymani Anma töreni sırasında patlama meydana geldi. Hain saldırı sonucu yüzlerce vatandaş şehit düştü ve yaralandı. Patlamaların Kerman'daki şehitler mezarlığı yakınında gerçekleştiği belirtildi. Bazı kaynaklara göre iki çantanın içinde bırakılan bomba uzaktan kumanda ile patlatıldı. Yaşanan terör saldırısı şimdiye kadar alınan bilgilere göre 103 kişi şehit oldu, 188 kişi de yaralandı. Kerman Acil Durum Servisi Başkanı yaptığı açıklamada şimdiye dek 103 vatandaşın şehit olduğunu ve 188 kişinin yaralandığını belirterek yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu için şehit sayısının artabileceğini duyurdu. Yaralıların çok sayıda ambulansla sağlık merkezleri ve hastanelere sevk edildiği bildirildi. Bu arada işgal rejimi İsrail medyasının saldırılarda devrim muhafızlarının üst düzey komutanlarının şehit olduğuna dair iddiası tekzip edildi. Kerman Güvenlik İşlerinden sorumlu vali yardımcısı bu patlamaların terör saldırısı olduğunu aktardı. Yaşanan terör olayı nedeniyle yarın ülke çapında genel yas ilan edildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'da bugün gerçekleştirilen terör saldırılarında hayatını kaybedenler için İran halkına başsağlığı diledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'ın Kerman eyaletinde gerçekleştirilen menfur terör saldırılarından derin üzüntü duyduk. Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dost ve kardeş İran halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. İran resmi haber ajansı İRNA'nın acil durum merkezinin açıklamasına dayandırdığı bilgilere göre devrim muhafızları ordusu Kudüs gücü eski komutanı Şehit Korgeneral Süleymani'nin Ocak 2020'de Amerika'nın Bağdat'taki saldırısında şehit edilişinin 4. yılı dolayısıyla anma töreni yapıldığı mezarlığa giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi. Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen iki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi.
Türkiye Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, General Kasım Süleymani'nin şehadet yıldönümü münasebetiyle İran İslam Cevrim lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi ve Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'ye mesaj gönderdi. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in gönderdiği mesajla şu ifadelere yer verildi. İran İslam Devrim rehberi Sayın Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, General Kasım Süleymani ve mücadele arkadaşı Ebu Mehdi el-Mühendis, İran ve Irak milletlerinden olduğu kadar bütün İslam dünyasının ve emperyalizme, siyonizme karşı mücadele eden bütün dünya halklarının şehitleridir. Ne mutlu bize bu topraklarda emperyalizme, siyonizme, ayrılıkçı ve tekfirci İslamcı terör örgütlerine karşı mücadelede tereddüt etmeyen, sayılmayacak kadar çok kahramanımız var. Kasım Süleymanlıları katlederek Suriye'yi, Irak'ı, Yemen'i, Lübnan'ı, Türkiye'yi, İran'ı ve Filistin'i teslim alabileceklerini zannettiler. Fakat teslim olamadılar. Bugün Filistin başı olmak üzere devletlerimiz ve milletlerimiz Amerikan emperyalizmi ve İsrail siyonizminin saldırganlığına ön cephede savaşıyor. Bu savaşta Suriye, Irak, İran, Libya, Filistin, Azerbaycan ve Rusya cephe kardeşlerimizdir. Kasım Süleymani'nin bizlere bıraktığı miras şudur. Amerikan emperyalizmi ve İsrail siyonizmi itidal çağrılarıyla, ricayla, lanetlemeyle yenilmez. Bölgemize yönelen saldırganlığı ancak silahlı kararlılıkla engelleyebiliriz. Gazze'deki Batı Şeria'daki katliamları ancak güç kullanarak durdurabiliriz. Kudüs gücü eski komutanı Korgeneral Süleymani ve Haşişabi eski başkan yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis 3 Ocak 2020'de Amerika'nın Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği terör saldırısında şehit düşmüştü.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi İslam dünyasının nabzının Gazze'de attığını belirterek seçimlere karşı çıkmanın İslam ve Cumhuriyet'e karşı çıkmaktan ibaret olduğunu belirtti. Bugün Hicri Kameri takvime göre 20 Cemadiyusani 1445, Peygamber Efendimizin sevgili kızı Hazreti Fatıma Zehra Salamullah Aleyha'nın mübarek veladet yıl dönümüdür. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Hazreti Fatıma'nın doğum gününde Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde ehlibeyt meddahlarıyla bir araya geldi. Ayetullah Hamene'yi burada yaptığı konuşmada kültürel tıkanıklığı gidermek ve yumuşak savaşta başarılı olmak için hazırlanan anlatma cihadının önemine değindi. Ayetullah Hamene'yi ehlibeyt meddahları ve Mersiyahanlar İslam toplumunun yumuşak gücüdür. Bugün anlatma cihadı görevi Mersiyahanların omuzundadır dedi. Yumuşak gücün sert gücün aksine çok etkili olduğunu anlatan Ayetullah Hamene'yi şunları kaydetti. Örneğin dünya güçlerinden biri olan Amerika ülkesi atom bombası dahil her türlü gelişmiş silahlara sahip ve aynı zamanda en önemli yatırımlarını sanata, sinemaya ve Hollywood'a yapıyor. Çünkü yumuşak güç olan sinemanın anlattığı hikayeler etkileyicidir, sert gücün etkisi ise geçicidir. Amerika'nın 20 yıllık Afganistan işgali ve milyarlarca dolar harcaması sert gücün örneğidir. Amerika eninde sonunda Afgan halkının duyduğu nefret yüzünden Afganistan'dan kaçmak zorunda kaldı. Amerika'nın gelip tüm Irak'ı işgal etmesi de sert güçtür. Yaklaşık 20 yıl sonra Irak'ta en nefret edilen devlet Amerika devletidir. Vatandaşların seçime katılması gerektiğini vurgulayarak seçimlere katılmak bir görevdir, seçime karşı çıkmak İslam Cumhuriyeti'ne ve İslam'a karşı çıkmaktır demektir diyen İslam devrimi lideri, seçimlere katılma duygusu oluşturmanın Mersihanların önemli bir görevi olduğunu belirtti. İslam dünyasının nabzının Gazze'de attığını belirten Ayetullah Hamenei, bugün Gazze halkının sadece Siyonist rejime karşı değil, aynı zamanda kafirlik, zulüm ve istikbar dünyasına ve Amerika'ya karşı duruyor. Amerika başkanının Siyonist olduğunu net olarak dile getirmesi, kendisinin de Siyonistlerle kötü hedeflere sahip olduğunu gösteriyor diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'e Türk mevkidaşının daveti üzerine resmi ziyaretinde bulunmak üzere yarın Ankara'ya gidiyor. Cumhurbaşkanı Reis'i Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine yarın Ankara'ya gidiyor. Cumhurbaşkanları ikili görüşmesinin ardından ikilinin katılımıyla İran-Türkiye İşbirliği Yüksek Konseyi'nin 8. toplantısı düzenlenecek. İran ile Türkiye arasındaki Ekonomik İşbirliği Yüksek Konseyi'nin 7. toplantısı Erdoğan'ın Tahran'ı yaptığı son resmi ziyaret sırasında yapılmış ve bu toplantıda taraflar siyasi, ekonomi, kültürel, altyapı ve spor alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi, ilerletilmesi konusunda mutabakata varmıştı. Resmi görüşmelerin ardından reisi Türkiye'de yaşayan İranlılar ile bir araya gelecek.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Siyonist rejimin Hamas'ın üst düzey yöneticisi Salih el-Aruri'ye yönelik terör saldırısını kınadı. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün düzenlenen kabine toplantısında açıklamalarda bulundu. Şehit General Süleymani'nin hak yolunda verdiği mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı Reisi, Şehit Süleymani'nin batıl cephesine karşı mücadelesi onu bir ekole dönüştürdü dedi. Siyonist İsrail'in Hamas yöneticisi Salih el-Aruri'ye karşı düzenlediği terör saldırısını da kınayan reisi, bu şehidin Siyonistlere karşı mücadelesini ve Filistin halkının haklarını savunmasındaki rolünü takdir etti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Hamas'ın üst düzey yöneticisi Salih el-Aruri'nin Beyrut'taki Siyonist rejim saldırısında şehadetinden dolayı taziye dileğinde bulundu. Emir Abdullahyan, X'ten paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı. Bu korkakça terör eylemi, Amerika'dan doğrudan destek alan Siyonist rejimin Gazze ve Batı Şeria'da haftalarca süren savaş suçları, soykırım ve yıkıma rağmen hiçbir amacına ulaşmadığını kanıtladı. İsrail rejiminin terör makinesinin diğer ülkelerdeki kötü faaliyetleri, barış ve istikrara yönelik gerçek bir tehdittir ve bölge ülkelerinin güvenliğine ciddi bir uyarıdır. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine dün akşam saatlerinde insansız hava aracı ile düzenlenen terör saldırısında Salih Aruri şehit olmuştu.
İslam Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada Şeyh Salih el-Aruri'ye düzenlenen suikastı şiddetle kınayarak bu suikast ve şehadetin Batı Şeria başta olmak üzere bu toprakların her yerindeki Filistinli savaşçılarını daha ciddi bir kararlılıkla işgalcilere karşı cihat meydanına girmeye yönelteceğini vurguladı. Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Beyrut'un güneyine düzenlediği insansız hava aracı saldırılarındaki terör eylemini ve Salih el-Aruri ile iki Kassam Tugayları komutanının şehadetini güçlü bir şekilde kınadı. Yapılan açıklamanın devamında Devrim Muhafızları Ordusu şu ifadeleri kullandı. Beyrut'un güneyine düzenlenen İHA saldırısında Siyonist rejimin barbarca eylemi, Lübnan'ın toprak egemenliğinin ihlali, Hamas'ın siyasi ofisinin yardımcısı Salih el-Aruri'nin, Kassam Tugayların iki komutanının ve diğer birkaç kişinin şehit olmasına yol açtı ve bu deliliğin, vahşetin ve savaş çırtkanlığının devamının Amerika'nın terörist hükümetinin desteği altındaki Siyonistlerin şeytani stratejisi olduğunu gösterdi. Açıklamada ayrıca şüphesiz Aksa tufanının yenilgisi terör ve cinayetle onarılmayacaktır ve diz çökmüş Siyonist rejim bu gibi eylemlere girişerek direnişin hesaplarında asla stratejik bir hata yaptıramayacaktır ifadelerine yer verildi.
İsrail rejimi kabine sözcüsü Mark Rego, Hamas'ın Lübnan'daki siyasi dairesi başkan yardımcısının şehit edilmesinden saatten sonra bu eylemin Lübnan'a ve hatta Hizbullah'a yönelik bir saldırı olmadığını iddia etti. Siyonist rejimin başbakanından kıdemli danışmanı Mark Rego, Hamas hareketinin siyasi büro başkan yardımcısı Salih el-Aruri'nin Lübnan'da şehit edilmesinden saatler sonra terör olayı sorumlusunun Tel Aviv olduğunu belirtmeden bu saldırının Lübnan ve Hizbullah'a yönelik olmadığını söyledi. Knesset'in bir üyesi olan Rego, bu suikast için orduyu ve Tel Aviv güvenlik örgütü tebrik ettikten hemen sonra Amerikan medyası MSNBC'ye verdiği röportajda şu açıklamayı da yaptı. İsrail bu saldırının sorumluluğunu üstlenmedi. Ancak bunu kim yaptı ise Lübnan ve hatta Hizbullah'a karşı olmadı açıktır. Bu arada el-Aruri suikastından hemen sonra Knesset temsilcisi Dani Danon, Siyonist rejimin güvenlik ve askeri güçlerine bu üst düzey Hamas yetkilisinin Beyrut'ta şehit edilmesinden dolayı tebrik etti.
Lübnan Hizbullah hareketi yaptığı açıklamada işgal rejiminin iki üssünün hedef alındığını ve işgalcilerin saldırılarında bir direnişçinin şehit edildiğini duyurdu. Lübnan Hizbullah'ı bugün yaptığı açıklamada Lübnan-Filistin sınırındaki Zaret Kışlasını ve Celal Alam askeri mevzisini hedef aldığını duyurdu. Açıklamaya göre bu saldırılarında Siyonistlerin mevzileri doğrudan ve hassas şekilde hedef alındı. Lübnan direnişi bu saldırıların Gazze şeridindeki Filistin milletine destek amacıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. Bu doğrultuda Lübnan İslami direnişi Baalbek kentinde Muhammed Hadi Malik Obedin Siyonist saldırısına şehit olduğunu bildirdi.
Siyonist işgal rejiminin ve arkasında duran küresel emperyalizmin Filistin halkına karşı başlattığı soykırım saldırıları bugün de 89. gününde yine toplu katliamlarla ve yıkımlarla devam etti. Filistin Enformasyon Merkezi muhabirlerinin verdiği bilgilere göre işgal güçleri Gazze şeridinin muhtelif bölgelerine yönelik hem havadan hem de karadan saldırılar düzenlediler. Meskun evlerin, sığınma merkezlerinin, tesislerin ve caddelerin hedef alındığı vahşi saldırılarda yine yüzlerce insan şehit edildi veya yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada işgal güçlerinin son 24 saat içinde 10 katliam gerçekleştirdiklerini, bu katliamlarda toplamda 128 kişinin şehit edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda şehit edilenlerin sayısının 22.333'e, yaralananların sayısının ise 57.296'ya çıktığı bilgisi verildi. Bu sayıya hala enkaz altından çıkarılamamış olanlar ise dahi değildir. İşgal güçlerinin hava saldırılarının yanı sıra kara güçlerinin sızma teşebbüsleri devam ediyor. Bazı bölgeler işgal ordusunun kara güçlerinin kuşatması altında bulunuyor. İşgal güçleri kuşatma altında tuttuğu bölgelere gıda maddesi ve su sokulmasının gel diyerek içeridekilerin açlık ve susuzluktan ölmelerine sebep olmaya çalışıyor.
Ve Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Kızıldeniz'de Siyonist rejimin limanlarına giden bir konteyner gemisinin saldırıda hedef alındığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Kızıldeniz'de İran donanmasının varlığının artması ile ilgili. İran İslam Cumhuriyeti Stratejik Donanması'nın 94. filo kapsamında Elborz Muhribi, Babelmende Boğazı'ndan geçerek Kızıldeniz'e girdi. Aralık 2019'da Elborz Muhrib temel onarım ve yeni teknoloji ve sistemlerle donatıldıktan sonra bir kez daha Ordu Deniz Kuvvetleri'nin Güney Filosu'na katıldı. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Filoları 2009 yılı başından itibaren nakliye hatlarının güvenliğini sağlamak, korsanlarla mücadele etmek ve diğer görevler için açık sularda görev yapmaya başlamış ve Elborz Muhribi kara kuvvetlerinin envanterine girmesi sağlanmıştır. Kızıldeniz'e Elborz'un giriş yapması da bu görevler doğrultusunda değerlendirilmektedir. Kızıldeniz ve Babelmende Boğazı, dünya ekonomisi ve ticaretinde belirgin bir rol ve öneme sahiptir. Bu nedenle büyük bir stratejik öneme taşıyor ve bu bakımdan İran'ın bu denizdeki renkli ve etkili deniz varlığı da büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Kızıldeniz'deki korsanlık olayı ticari gemilerin, İran petrol tankerlerinin ve balıkçı tankerli teknelerinin korunması ihtiyacını iki katına çıkardı. Son aylarda Kızıldeniz'deki gerilimin artması ayrıca Amerika'nın Yemen'in işgal altındaki Filistin'e özellikle de Eilat Limanı'na giden gemilere yönelik saldırıları bahanesiyle Yemen'e karşı bir deniz koalisyonu kurma çabaları deniz kuvvetlerine olan ihtiyacı ikiye katladı. Kızıldeniz, denizcilik ve uluslararası ticaretin ana geçiş noktalarından biridir ve her yıl yaklaşık 16 bin ticari ve askeri gemi ve dünya petrol üretiminin yaklaşık %30'u bu bölgeden geçmektedir. Ayrıca Doğu ve Batı ülkeleri sanayilerinin ihtiyaç duyduğu ham maddelerin ithalatı ve Asya, Afrika ve Avustralya ülkelerine ihracatı da genellikle bu bölgeden gerçekleşmektedir. Dolayısıyla Kızıldeniz pek çok kıyı ülkesinin bölgesel ve küresel çıkar ve hedeflerinin çalıştığı bir kutup haline gelmiştir. Ayrıca bu deniz batılı ülkelerin Fars Körfezi bölgesine yönelik herhangi bir askeri hareketi için önemli bir stratejik geçiş noktasıdır.
Kuzey ve güney sınırlarında uzun kıyı şeridine sahip bir ülke olan İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliği ve gücü açısından donanmanın uluslararası sular ve denizlerdeki varlığının önemi yadsınamaz. Atlantik ve Pasifik gibi okyanuslarda güç gösterme, bölgesel ve küresel politika ve eylemleri etkileme alanında yadsınamaz bir rolü vardır. Son yıllarda İran İslam Cumhuriyeti'nin stratejik donanması su üstü ve altı gemileri de dahil olmak üzere yeni yerli gemilerle donatılarak Fars Körfezi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde ve Kızıldeniz'de büyük bir deniz gücü haline geldi. Bu gücün en önemli özelliği güç gösterme yeteneğine sahip olmasıdır. Bu da askeri kapasiteyi kullanma ve uzak bölgelerde özellikle okyanuslarda deniz operasyonları yürütme yeteneği anlamına gelir. Bu hedefe ulaşabilmek için hem lojistik hem de teçhizat muharebe kabiliyeti açısından uzaktan operasyon yürütme kabiliyeti sağlayan liman gemisi adı verilen büyük gemilere mutlaka bulunması gerekmektedir. Bu savaş gemileri mobil bir deniz üssü görevi görür ve denizde konuşlandırılan kuvvetleri ve teçhizatı destekleyen temel altyapının bir parçası. Bu bağlamda Mekran gemisinin inşası ve işletmeye alınması İran İslam Cumhuriyeti ordusunun stratejik donanmasının küresel varlığının ilk adımıdır. Bu mobil limanın devralınması ile ordu donanmasının uzun zamandır küresel ölçekte ve okyanuslarda deniz görevleri gerçekleştirme hayali mümkün olduğu ve bu alanda ilk adım Mayıs 2021'de atıldı. Mekran gemi grubunun sevkiyatı ile Makran gemisi ve yerli muhrip olan Sahand Atlantik Okyanusu'na açıldı. İran'ın stratejik donanmasının açık sularda bulunabilmesi için gerekli kabiliyetlerin oluşturması amacı ile yıllardır süren çabaların ardından artık bu alanda etkili adımlar atılmış. Bu alanda uygun altyapı ve gemiler hazırlanmış veya hazırlamaya devam ediyor. Ordunun stratejik deniz komutanlığı bunu İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük ulusal stratejisi doğrultusunda gerçekleştirmeyi planlıyor. Aslında donanma İran'ın okyanuslarda hüküm süren kolu ve ülkenin makro ve stratejik alanlarını da etkileyen stratejik bir güçtür. Bu gücün eylemleri özellikle ulusal makro politikalarda etkilidir.
Müzik
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Siyonist rejimin Salih el-Aruri'ye yönelik kalleşçe saldırısı konusunda. Salı akşamı Siyonist rejim Beyrut'un banyolarına insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda Hamas'ın siyasi dairesi başkan yardımcısı Salih el-Aruri'yi şehit etti. Şehit Salih el-Aruri, Kassam Tugaylı'nın ünlü isimlerinden biriydi. 1992'den 2011'e kadar ünlü Siyonist asker Şalit'in takasında Yahya Sinvar dahil birçok Filistinlilerle birlikte Siyonist rejimin hapishanelerinden birkaç yıl hapis deneyimi yaşadıktan sonra serbest bırakıldı. Yedud Ahronot gazetesi 2018'de el-Aruri hakkında şunları yazmıştı. El-Aruri, Hamas'ın silahlı operasyonların planlayıcısı ve Hamas'ın ikinci kişisi haline geldi ve onun bu göreve seçilmesi ve Yahya Sinvar'ın Gazze'deki Hamas'ın başına seçilmesi, Hamas'ın liderlik yapısında yaşanan değişimin tamamlanması anlamına geliyor. El-Aruri, Batı Şeria'da doğup büyüdü ve hayatının 18 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdi. İbranice dilini iyi seviyede bilen el-Aruri, Hamas liderliğine doğru ilerleme basamaklarını hızlı bir şekilde aştı ve Hamas'ın Suriye, Türkiye ve Katar ofislerinin sorumluluğunu üstlendikten sonra artık Lübnan'daki bu sorumluluğu üstlendi. Hamas'ın Lübnan'dan saldırılarını planlarken bu kişinin bu göreve seçilmesi Siyonist rejim İsrail'de endişe yarattı. Ancak el-Aruri'nin Siyonistler açısından önemini ve konumunu diğer Filistinli şahsiyetlerden daha fazla farklı kılan şey, onun askeri eylemlerdeki geçmişinin yanı sıra İran, Hizbullah ve Filistinli gruplarla olan iyi ilişkileridir. El-Aruri, Hamas'ın Batı Şeria'daki askeri lideriydi. 2014 yılında 3 Siyonistin kaçırılmasından sorumluydu ki bu da Tel Aviv'in 51 gün savaşını başlatma bahanesi oldu.
Bu nedenle Haris gazetesi ve Siyonist televizyon kanalı 2'ye göre el-Aruri Siyonist rejimin aradığı bir numaralı kişiydi. Bu nedenle el-Aruri Türkiye'de birkaç yıl kaldıktan sonra Siyonistlerin Ankara üzerindeki baskıları nedeniyle bu ülkeyi terk ederek Katar'a gitti. 2015'teki İsrail-Türkiye anlaşmasının hükümlerinden biri de Salih el-Aruri'nin İstanbul'dan sınır dışı edilmesiydi ve bunun ardından İsrail ve Katar, Salih el-Aruri'nin Doha'da 2 yıl ikamet ettikten sonra Doha'dan sınır dışı edilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Bu arada Arap ülkeleri ve Katar'da krizin başlamasıyla birlikte el-Aruri Doha'dan Beyrut'a doğru yola çıktı. Siyonist gazetelere göre olay Arap ülkeleri ve Tel Aviv'in baskıları nedeniyle yaşandı. Örneğin Siyonist rejimin eski savaş bakanı Avigdor Lieberman el-Aruri'nin Katar'dan ayrılmasının ardından yaptığı açıklamada el-Aruri'nin Lübnan Hizbullah ile Hamas arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve uzlaştırmak için Beyrut'a gittiğini söyledi. El-Aruri 2015'ten bu yana resmi olarak Amerika hükümetinin kara listesine dahil edildi. Şehit Salih Aruri, Salı akşamına kadar Siyonist rejim tarafından defalarca suikastla tehdit edilmiş rejimin Beyrut'un güney banyolarındaki Hamas hareketinin siyasi ofisinin insansız hava aracı ile düzenlediği saldırı sonucu 3 arkadaşları birlikte şehit oldu. Aruri'nin şehadeti ardından alınan haberlere göre Hamas hareketi ateşkes veya esir takası ile ilgili her türlü müzakereyi durdururken müzakereler için Mısır'a giden Siyonist güvenlik heyeti Kahire'den ayrılırken işgal topraklarındaki alarm seviyesi yükseltildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hikmet ışığında.
Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Dünkü sohbetimizde Hazreti Fatıma-i Zehra Selamun Aleyha'nın kutlu veladetil dönümü münasebetiyle ilgili din alimi Sayın Şeyh Salih Hocamızın görüşlerinin birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Bu münasebet hakkında sizler için hazırladığımız sohbetimizin ikinci ve son bölümünü sizlere sunuyoruz. Sayın Şeyh Salih Hocamızın görüşlerini kaldığımız yerden dinliyoruz efendim. Şimdi siz güzel bir şekilde tarihe değindiniz. İslami rivayetlerde özellikle Kur'an-ı Kerim'deki Hazreti Zehra ile ilgili hikayeyi güzel bir şekilde anlattınız ama şimdi biz günümüz dünyasına geldiğimizde toplumumuzda kadınların, efendime söyleyeyim, annelerin konumu ile ilgili konuşacak olursak Hazreti Zehra Selamun Aleyha'dan nasıl bir örnek ve ders almalılar bizim günümüzdeki bu kadınlar veya bunlara saygı babında erkeklerin nasıl davranması lazım? Çünkü bir tek kadınlar değil, erkekler de Hazreti Fatıma-i Zehra Selamun Aleyha'dan dersler alması gerekiyor. Bunu nasıl izah ediyorsunuz efendim?
Evet, güzel bir sorudur. Ben bunu söyleyeyim ki Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi bütün insanlara hidayetçidir. Yani sadece kadınlar değil, sadece erkekler değil. Tabii kadınlar daha çok mesela faydalanıyorlar Hazreti Zehra sallallahu aleyhi derslerinden. Hazreti Ali Zehra sallallahu aleyhi siresinden, ahlakından, ilminden. Tabii bu musallemdir ki yani kadınlar ve bacılarımız daha çok mesela faydalanıyorlar. Ama öyle değil ki mesela sadece Hazreti Zehra'nın ahlakı, Hazreti Zehra'nın siresi, Hazreti Zehra'nın ilmi sadece hanımlaradır. Bütün insanlaradır ve bütün beşeriyetedir. Eğer beşeriyet Hazreti Zehra Selamullah Aleyha ve imamların mesela siresini kendisilerine sermeş karar versinler mesela. Yani yaşantılarında onları mesela örnek karar verseler hiç zaman hiç kimse yani işi geri kalmıyor ve muhakkak hedeflerine yetişiyorlar. Hazreti Zehra Selamullah Aleyha bilhassa hanımlara söylüyor ki evet o hanım daha iyidir. Yani hepsinden daha iyidir ki ne namahrem onu görsün ne o da bir namahremi görsün. Yani bir zaman bir kör bir insan geldi Peygamber'in yanında. Hazreti Zehra sallallahu aleyhi Peygamber'in yanındaydı. Hazreti Zehra kendisini böyle öptü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her zaman Hazreti Zehra'yı imtihan ediyordu mesela. Buyurdu ki kızım bu adam hiçbir şey görmüyor. Kızdır. Sen niye götürüyorsun yani? Örtüyorsun kendini. Hazreti Zehra dedi baba eğer o beni görmezse ben onu görüyorum. Onun için gene evet kendimi örteyim ve böyle. Yani en iyi şey bir kanına, bir kadına odur ki öyle yapsın ki namahrem onu görmesinler. Ve ya mesela o namahreme bakmasın. Bu en iyi şeydir hanımlara, kızlara, bayanlara. O zaman bir Hazreti Zehra'nın, Hazreti Ali'nin komşusu var idi, and içiyor. Yani Hazreti Zeynep hakkındaki Hazreti Fatıma Zehra'nın kızıydı. And içiyor diyor vallahi benim evim ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın evi öyle bir bitişikti yani birbirine yapışmıştı. Yani duvarlarımız belli. O zaman diyor ki vallahi Hazreti Zeynep-i Kubra ki Hazreti Fatıma'nın kızıdır. Ya ta zamanı ki mesela evlendi de ben onun yüzünü görmemişim. Yani bu öyle yapışık mesela bir iki tane mesela ev mesela birbiriyle yaşıyorlar ve komşudurlar. Diyor ta o izdivac etmiş, ben onun yüzünü görmemişim. Yani ne kadar insan takvalı olsa, ister erkek olsa, ister bayan olsa, o kadar Allah'ın yanında derecesi yüksektir. Adam bazılar söylemezler ki, evet, hem biz mesela farz edelim bir mantu giyiyoruz yeterdir. Yok, ne kadar insan takvalı olsa o kadar derecesi yüksek olur Allah'ın yanında. Bunlar hepsi bize derstir. Hem erkeklere hem de hanımlara. Erkekler de vakti ki mesela Hazreti Zehra buyurur ki ne namahrem onu görsün ne o namahremi görse, yani bu erkeklere de derstir. Yani erkekler de kendileri korusunlar ve kendilerini muhafaza etsinler. Peki namahreme bakmasınlar. Namahrem de öyle yapmasınlar ki namahrem ona, onu görsün ve ona baksın. Bu hem erkeklere derstir hem az edin ki bayanlara derstir. Ve o zaman ki Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi babasının yanındaydı. Henüz evlenmemişti. En iyi kız idi babasına. Ve o zaman ki evlendi en iyi hanım idi kocasına. Ve o zaman ki çocukları dünyaya geldi. En iyi anneydi çocuklara. En güzel şekilde çocuklarını terbiye ediyordu. Çünkü terbiye etmek sadece terbiye etmek değil. Rivayette buyurur ki وَاَنْ يُحَسِّنَ اَدَبَ O şeyleri ki baba ve annenin boynunda evlatların mesela hakkı vardır. Birisi de buyurur ki en güzel bir şekilde onları terbiyat etsin. Neyin ki diyor ve en yüeddibe onları terbiyat etsin demiyor. En güzel bir şekilde terbiye etsin. Yani öyle terbiye etsin ki camiaya, topluma muhakkak faydalı olsun. Eğer bir çocuk öyle terbiye olunsa ki mesela topluma faydası olmasa onun ne hayrı vardır? Hiçbir hayrı yoktur. Ama çocuklar kiminle, kimin vasıtasıyla terbiye olur ilk önce baba ve anne. Baba ve anne en iyi şekilde eğer çocuklarını terbiye etseler muhakkak o topluma çok çok manfaatlı olacak. Bilhassa mesela peygamberin soyundan ve onların peygamberin torunları ve peygamberin nesli tabi en güzel bir şekilde terbiye edilmişler ve en güzel bir şekilde de millete, ümmete manfaat veriyorlar. Yani ümmet onlardan faydalanıyorlar. Çünkü onların terbiyeleri güzel idi. Güzel bir şekilde terbiye edilmiştiler. Öyleyse Hazreti Zehra sallallahu aleyhi babasına en iyi bir kız, kocasına en iyi bir hanım ve çocuklarına en iyi bir anne. Bizim hanımlarımızın görevleri de budur ki babasına, mesela bir hanım babasına en iyi bir kız, kocasına en iyi mesela bir hanım ve çocuklarına en iyi şekilde bir annelik yapsın, anne olsun, evet.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Hazreti Fatıma Zehra Selamullah Aleyha'nın veladet yıl dönümü münasebeti hakkında din alimi Sayın Şeyh Salih Hocamızın görüşlerinin ikinci ve son bölümünü dinlemiş oldunuz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.arsethemze'de başvurabileceğiniz hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Arman Emruz gazetesi, Şehit Hac Kasım Süleymani'nin Irak'taki rolüyle ilgili yeni belgelerin yayımlandığını, İran'da yaklaşan meclis seçimlerinde adayların çalışmalarının yoğunlaştığını, Amerika'da Trump'ın seçimlerdeki karmaşıkları daha da yoğunlaştırdığını belirtiyor. Etrek gazetesi ise yeni miladi yılın ilk gününde İstanbul'da halkın Gazze'ye geniş çaplı destek yürüyüşüne İşaretle şöyle yazıyor.
Galata Köprüsü'nde gerçekleştirilen Filistin mitinginde Bilal Erdoğan savaşın ateşkes de bitmeyeceğini belirterek herkesi boykota çağırdı. TÜGVA öncülüğünde 300'den fazla kurum Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek olmak için miting düzenledi. Sabah ezanıyla Eminönü'ne yürüyen binlerce insan 7 Ekim 2023 sonrası İsrail'in Gazze şeridinde düzenlediği saldırıları protesto etti. Miting kürsüsünden katılımın 250 bin olduğu açıklanırken Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Filistin Büyükelçisi Fuad Mustafa ve Memursen Genel Başkanı Ali Yalçın gibi isimler konuşma yaptı. Ayasofya, Süleymaniye, Sultanahmet ve Yeni Cami'ndeki sabah namazı ardından Filistin'e destek olmak ve İsrail'e protesto etmek isteyenler Galata Köprüsü'ne yürüdü. Yürüyüşe İstanbul'un yanı sıra şehir dışından da katılım gerçekleşirken Fatih ve Eyüp ilçelerinde trafiğin artması nedeniyle uzun kortejler oluştu. Vapurlardan Filistin bayrakları açılırken Galata Köprüsü'nde tekbir sloganları atıldı. Miting alanında en dikkat çeken karelerden biri ise Hamas'ın askeri kanat sorumlusu Ebu Ubeyde'yi gösteren pankart ve fotoğraflar oldu. Yüzlerini Ebu Ubeyde gibi kamufle eden gençler ellerinde Ebu Ubeyde fotoğraflarıyla mitinge katılanlar Filistin davası zafere kadar sürecek sloganları attı.
Ebrar gazetesi halkın meclis seçimlerine katılımı oranının ciddiye alınması gerektiğini, Yemen saldırıları ardından Siyonist rejimin Eilat limanını boşalttığını, eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın yetkinliğinin reddedildiğini duyuruyor. İtilat gazetesi ise Siyonist rejimin ağır kayıplar vererek 5 tugayını geri çekme kararı aldığını duyurduğu haberinde şunlara yer veriyor.
Siyonist İsrail ordusu Gazze şeridini karadan işgalinde savaşan 5 subayı geri çekme kararı aldı. Siyonist rejim ordu radyosunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Gazze şeridindeki durum ve çatışmaların gelişimi üzerine yapılan değerlendirmeye göre ordu Gazze'deki kara savaşından 5 muharip tugayı terhis etmeye karar verdi ifadesini kullandı. Açıklamada terhis edilen tugayların 551. yedek tugayı, 14. tugay ve 3 eğitim tugayı olduğu aktarıldı. İsrail merkezli Vala haber sitesi ile Kanal 12 televizyonu 21 Aralık'ta Golani tugayına mensup birliklerin ağır kayıplar vermesi ardından Gazze şeridinden dinlenmek için çekildiğini duyurmuştu. Bu arada Irak İslami Direnişi Erbil Havalimanı yakınındaki Amerikan üssünü insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. Irak İslami Direnişi yayınladığı bildiride Amerikan üssüne yapılan saldırının Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği cinayetlere tepki olarak gerçekleştirildiğini ve direniş güçlerinin Amerikan üslerine yönelik operasyonlarına devam edeceğine vurgu yaptı.
Tahran Radyosu.
Cevan gazetesi İran'ın 1 Ocak tarihinden itibaren resmen BRICS üyesi olduğunu, Kızıldeniz'in kaynama noktasına geldiğini, İran petrokimya sanayisinin son 5 yılda 61 milyar dolar gelir sağladığına dair haberleri okuyucularla paylaşıyor. Keyhan gazetesi ise İsveç'te yüzlerce kişinin Gazze için yılbaşı kutlamasını iptal ettiğini duyurduğu haberinde şunları yazıyor.
İsveç'in başkenti Stockholm'da Gazze halkıyla dayanışma için yılbaşı kutlamasını iptal eden yüzlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşun çağrısıyla soğuk havaya rağmen Segerstork meydanında toplanan göstericiler yılbaşı kutlamak yerine İsrail tarafından şehit edilen çocuk ve sivillerin yasını tuttu. Göstericiler Özgür Filistin, Özgür Gazze, soykırımı durdurun ve İsrail'e boykot yazılı pankartlar taşıdı. Gazze'ye saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan göstericiler Özgür Filistin, işgale son, katil İsrail şeklinde sloganlar attı. İsveç ve Amerika'nın İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren göstericiler iki ülkenin İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olduğunu savundu. Grup adına yapılan konuşmada ise İsrail'in çocuk, kadın ve gazetecilere yaptığı katliamdan dolayı yılbaşı kutlamadıklarını, bunun yerine Filistin halkının sesini duyurmaya çalıştıkları belirtildi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Süre Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracılığıyla Pars Süre yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Süre'yi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödeme yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
General Süleymani şehadetinin 4. yıl dönümü.
Muhterem dinleyiciler, General Süleymani Şehadeti'nin 4. yıl dönümü isimli özel sohbetimizin 2. ve son bölümüyle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı ve IŞİD ile mücadelenin mihenk taşlarından General Kasım Süleymani'yi ele almak istiyoruz.
General Süleymani'nin şehadetinin 4. yıl dönümü yaklaşırken şimdi de Gazze gibi Filistin topraklarında bu büyük şehidin düşünceleri tecelli etmiş ve Hac Kasım'ın şehadetinin 4. yıl dönümü sloganı Kudüs şehidi olarak seçilmiştir. General Süleymani'nin şehadetinin 4. yıl dönümüne özel programın 2. bölümünde bu asil şehidin Filistinli militan grupların güçlendirilmesindeki Amerika ve Siyonist rejimin bölgedeki komplolarının boşa çıkarılmasındaki rolü ve etkisi ele alınıyor. General Süleymani'ye suikast düzenlemek, onun İran halkının gözündeki konumu, ayrıca Şehit Süleymani suikastına ilişkin İran'ın adli işlemlerini de bu bölümde gözden geçireceğiz.
Siyonist rejimi ve teröristlere karşı mücadelede Şehit Süleymani'nin rolü herkesçe bilinir. Ne kadar kimileri kasten bu durumu inkar etse de gerçekler ortada. Kudüs'ü her zaman birliğin sembolü olarak görmüş ve mazlum Filistin halkına destek verilmesinin önemine vurgu yapan bir kahramanın yaptıkları ortada. Devrim Muhafızları Kudüs Gücü'nün eski komutanı, 20 yılı aşkın devrimci ve inkılapçı yaşamında tüm çabasını Direniş Cephesi'nin gücünü artırmaya ve İslam halkının gençliğine örnek olmaya adayan seçkin bir şahsiyetti. Mağdur Filistin halkının kurtuluşu ve haklarının gerçekleşmesi için çalışan, varını yoğunu ortaya koyan bir İslam komutanıydı. Aslında General Süleymani'nin direniş eksenini yönlendirme yönündeki tedbirleri ve çabaları, Filistinli savaşçıların Kudüs'teki işgal rejimine karşı askeri stratejilerinde bir değişikliğe neden oldu ve bu çabaların sonucu özellikle son dönemdeki gelişmelerde çok iyi görmektedir. Aksa Tufanı operasyonunda bu stratejik değişiklik açıkça görülmektedir. Şehit Kasım Süleymani için Kudüs ve Filistin meselesi sadece dini bir bakış açısından önemli değildi. Siyonist rejimin tehlikesini siyasi ve güvenlik kategorisi olarak değerlendirmesi de bunda etkiliydi. Onun planlamaları ve direniş eksenine liderlik etme çabaları, Filistinli savaşçıların Kudüs'teki işgal rejimine karşı askeri stratejilerinde önemli ve üstünle yol açan bir değişikliğe neden oldu.
Filistinli grupların bazı yetkili ve komutanları yaptıkları açıklamalarda Hac Kasım'ın Siyonistlerle karşı karşıya gelmesinde Filistin direnişine yardım etmede de etkili rol oynadığını vurguluyor. Örneğin Hamas hareketinin üst düzey üyelerinden Usami Hamdan, Siyonist rejimin Gazze'ye karşı yürüttüğü 22 günlük savaşta Şehit Süleymani'nin Filistin direnişine destek vermedeki rolüne değinerek şöyle konuştu. Şeyh Süleymani, Filistin direnişinin her yerde yanındaydı. Bu savaş sırasında an be an bizimleydi. Siyasi bir üyesi ve Hamas hareketinin Lübnan'daki temsilcisi Ahmet Abdülhadi de şunları söylemişti. Süleymani birçok kez Gazze'ye gitti ve ilk andan itibaren savunma planına, tasarımına ve çizimine katıldı. Bu bir sır değil, herkes bilir. Düşman tüm bunları biliyor ama bilmediği şey bildiğinden çok daha fazlasıdır. Hamas Siyasi Ofis Başkanı İsmail Haniye de Şehit General Süleymani ve dava arkadaşlarından Tahran'daki cenaze töreninde şunları söylemişti. Şehit Komutan Süleymani tüm hayatını Filistin'e destek için adadı. Biz de ilan ediyoruz ki bu büyük komutan Kudüs şehididir.
Amerika'nın bölgeye asker gönderme hedeflerinin gerçekleşmemesi, iç ve dış baskı altında kalması nedeniyle bölgeden çekilmek zorunda kaldığı bir dönemde bu ülke terör gruplarını oluşturup güçlendirerek bu vekalet grupları üzerinden hedeflerine ulaşmaya çalıştı. Suriye ve Irak'ta dahil olmak üzere Batı Asya'da da takip edilecek hedeflerini terörizm aracılığıyla kullanmak istedi. IŞİD'in ortaya çıkmasının ana nedenlerinden biri de zaten buydu ve bu sayede Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi bölgedeki bazı rejimlerde IŞİD'e mali yardım sağladı. Donald Trump, Ağustos 2016'da Barack Obama'nın başkanlığı sırasında yaptığı seçim konuşmalarından birini, kendisini ve seçimlerde demokratların adayı ve eski Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'u IŞİD'in kurucuları olarak tanıtmıştı. Amerika ve müttefiklerinin Irak ve Suriye gibi İslam ülkeleriyle ilgili komploları arasında bu ülkenin bölünmesi de vardı. Çünkü Irak ve Suriye gibi Müslüman ülkelerin bölünmesi onları Siyonist rejime karşı zayıflatacaktı.
Tahran Radyosu.
Bu durumda General Süleymani Lübnan, Filistin ve diğer bölgelerdeki anti-Siyonist hareketlerin kendisine güvendiğine ve dürüstlüğüne inandığını göz önünde bulundurarak Amerikan komplolarına karşı direniş ekseninin kurulmasını gündemine aldı. Çok geçmeden hali hazırda var olan Hizbullah güçleriyle Hamas ve İslami Cihat gibi Filistinli savaş güçlerinden yanı sıra Suriye, Irak, Afganistan ve Yemen'in iç güçlerinden oluşan direniş eksenini oluşturmayı başardı. Şeyh Süleymani'nin bölge ülkelerinden parçalanmasını önlemek amacıyla yaptığı diğer eylemlerden biri IŞİD terör makinesinin yenilgiye uğratılmasıydı. Eski Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un yazdığı Zor Seçimler kitabına göre IŞİD, Arap ve Batı ülkelerin desteğiyle direniş eksenine karşı koymak için yaratılmıştı. Ancak Şeyh Süleymani bölgesel ve yerel halka dayalı ordular kurarak ve IŞİD'e karşı topyekün mücadele ederek bu terör örgütünün bölgesel varlığını yok etmeyi başardı.
Amerikalılar direniş cephesini vurmak için doğrudan savaşa girme kabiliyetleri olmadığı için direniş cephesi komutanlarının devre dışı bırakılmasını gündeme getirdi. Jimmy Carter'in Amerika başkanlığı döneminde ulusal güvenlik danışmanı olan Berezinski, Amerika'nın neden savaş başlatamadığına ilişkin bir tartışmada şöyle diyor. İsraillilere gitmeyi düşünmediğimiz gibi bir mesajı göndermeliyiz. İran'la savaş istemiyoruz çünkü bu savaşın maliyeti tüm bölgede bizim için büyük olacak. Washington bundan yola çıkarak General Süleymani'yi devre dışı bırakmaya karar verdi. Çünkü onlara göre bu suikast bölgedeki denklemleri kendi lehine değiştirebilir ve direniş cephesinin zayıflamasının başlangıcı olabilirdi. Bu General Şehit Süleymani suikastın ardından direniş cephesinin zayıflamadığı ve daha da güçlendiği bir sonuca yol açtı. Hatta bazı bölgelerde direnişin faaliyetinin ve coğrafi kapsamının arttığı gerçeği ortaya çıktı. Birçok uluslararası düşünüre göre Amerikan hükümeti Şehit Süleymani suikastının ardından bölgedeki nüfuzunu arttırmanın yanı sıra Amerikan birliklerinin konumunun güçlenmesini de sağlayamadı ve her alanda başarısız bir girişim oldu.
Bunun yanı sıra Amerika'nın bölgesel gücünün zayıflatma sürecinin başladığı da sürenebilir. İstanbul Üniversitesi Araştırma Enstitüsü Başkanı Mehmet Perinçek şunları söyledi. General Süleymani, Amerika'nın bölgesel planlarının önündeki en önemli engellerden biriydi. Bu nedenle Amerika'nın ilk hedefi General Süleymani'den kurtulmaktı. Ayrıca Şehit Süleymani'nin sadece askeri alanda aktif olmayıp uluslararası diplomasi boyutunda da önemli bir rol oynaması, bölge ülkelerinin Amerika önünde işbirliğine uygun koşulları yaratması onun önemli icraatlarından biriydi. Rusya Duması Uluslararası Komitesi Başkanı Leonid Stalski şunları söyledi. Şehit Süleymani adı direnişin şifresi ve parola adıdır. Çünkü bu büyük şehit Amerikan hegemonyasına karşı durarak Amerika'nın gücünün sahte olduğunu tüm dünyaya göstermişti.
Amerikalı yetkililer Siyonist rejimin İran'ın sözünü verdiği intikamından kaçması için bu suçta rejimin herhangi bir rolünü gizli tutmaya çalıştı. Ancak Siyonist ordunun eski bir yetkilisi General Kasım Süleymani suikastında Tel Aviv'in rol oynadığını itiraf etti. Siyonist rejimin askeri istihbarat teşkilatının eski başkanı Tamir Hayman, daha önce Amerika'nın öncülüğünde yürütülen bu operasyonda Tel Aviv'in rol oynadığını kamuoyuna açıklamıştı. General Süleymani suikastının görevde bulunduğu dönemdeki iki önemli ve anlamlı suikasttan biri olduğunu, diğer önemli suikastın ise İslami Cihat Hareketi'nin liderlerinden Baha Abdülatta olduğunu belirtti.
İran'ın ulusal kahramanı olarak da anılan General Süleymani'nin şehadetiyle sonuçlanan terör saldırısı Amerikalıların zihninde öncelikli bir konu olmasa da 2020 Amerikan başkanlık seçimlerinde Trump'ın aşağılayıcı yenilgisiyle unutulmayan bir konu haline gelmişti. İranlıların büyük çoğunluğu için ise o, IŞİD'in Irak ve Suriye'yi ele geçirmesini ve İran'a yönelik hain planlarını engelleyen ulusal bir kahramandı. Maryland Uluslararası ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre Süleymani'nin Popülerlik oranı 2016'da %73'ten 2019'da %82'ye yükseldi ve bu da onu İran'da popüler bir figür haline getirdi. Bu suikast cinayetinin ardından İran İslam Cumhuriyeti, Irak'ın Ayn el-Esed kentindeki önemli ve stratejik Amerikan üssünü balistik füzelerle hedef aldı. İslam Devrim liderine göre bu sadece bir tokattı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Şehit Süleymani ile ilgili bir açıklamasında şöyle diyor: "Onun hatırasını hiçbir zaman unutmayacağım. Ayrıca Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'in hatırası da kalıcı. Şunu söylemek istiyorum. Süleymani'nin şehadetinin tarihi bir olay olduğunu belirtmek istiyorum. Tarihin unutacağı sıradan bir şey olmadığını belirtmek isterim. Bu, tarihe parlak bir nokta olarak geçti. Şehit hem İran milletinin kahramanı hem de İslam milletinin kahramanı oldu. Ana nokta bu. İranlılar da kendileriyle gurur duymalıdır ki, içlerinden bir adam uzak bir köyden çıkıp çabalıyor, kendini geliştiriyor, İslam ümmetinin parlayan yüzü ve kahramanı oluyor."
Ülkenin dört bir yanından yurttaşların açtığı 3318 davanın ardından Şehit General Hac Kasım Süleymani'nin şehadeti nedeniyle maddi, manevi ve cezai tazminat davasının görüldüğü mahkeme, Tahran Genel Hukuk Mahkemesi'nin 55. şubesinde bu dava ele alındı. Uluslararası iddiaları ele alan şube, bu yılda 3 halka açık duruşmanın ardından mahkeme bu davada Amerikan hükümetini kınayan ve mahkum eden bir karar yayınladı. Bu karara göre Amerika hükümeti ve Amerika'daki diğer 41 gerçek ve tüzel kişi, General Hac Kasım Süleymani'nin şehadeti sırasında işlenen suçlar nedeniyle 49 milyar 770 milyon dolar tazminata mahkum edildi.
Şehit Hac Kasım Süleymani suikastı davasına ilişkin cezanın belirlenmesine ilişkin konuşulanlar, ceza mahkemesinin yetkisinde olup, Tahran Hukuk Mahkemesi'nde görülen dava sadece maddi ve manevi tazminat meselesine ilişkindir. İran halkına yönelik karşı eylemler nedeniyle verilen cezalar 10 başlıkta belgelendi ve hukuki olarak işleme alındı. Tahran Uluslararası İlişkiler Savcılığında 3 yıl süren hukuki süreçler ve soruşturmalar sonrasında bu suikasta ilişkin ceza davası iddianame hazırlanmasına yol açtı ve aralarında Trump'ın da bulunduğu sanıklara yönelik suçlamalar soruşturuldu ve celp kararı çıkarıldı. Buna göre yakın zamanda yargı başkanının 3 hakimi yapacağı tebligatla Şehit Hacı Kasım Süleymani suikastına ilişkin ceza davasının davası da görülecek. Ceza mahkemesi de asıl sanığın cezasını belirleyecektir.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hukuk Vekili Muhammed Dehkan, Hac Kasım Süleymani'nin şehadetiyle ilgili olarak Amerika'ya şikayette bulunulması konusunda şunları kaydetti: "Şeyh Süleymani meselesini iç tartışmaların ötesinde değerlendiriyoruz. Biz de bu konuda Amerikan hükümetine uyardık ve Nisan ayı sonunda sona erecek ve biz de iki nedenden dolayı Amerika hükümetine karşı Uluslararası Adalet Divanı'na şikayetimizi sunacağız."
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hukuk Vekiline göre İran'ın Amerika yönelik şikayetinin birinci nedeni Amerikan hükümetinin Şehit Süleymani gibi uluslararası alanda desteklenen kişilerden birine karşı işlenen bu suçu engellememesidir. Diplomatik bir görevde olması da bunun net kanıtıdır. Bir diğer sebep ise şu ana kadar Trump ve bu suçu işleyen diğer kişiler hakkında dava açmadığı için Amerikan hükümetine uluslararası sözleşmelere dayanarak dava açıyoruz.
Değerli dinleyiciler, General Süleyman'ın şehadetinin 4. yıl dönümü programının son bölümünün de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ir.ir'e gönderebileceğinizi, ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İlahi Önderler. Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Rıza aleyhisselamın mübarek yaşamını irdelediğimiz son bölümü sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Geçen bölümlerden hatırlanacağı gibi İmam Rıza aleyhisselam Mamun'un hilafet önerisini kabul etmeyi reddetti. Ancak başta babası Harun olmak üzere sülalesinde sahtekarlığı ve hileli siyaseti öğrenen Mamun, bu kez İmam Rıza aleyhisselamı veliahtlık önerisini kabul etmesi yönünde tehdit etti.
Mamun'un yeni önerisini kabul etmekten başka çaresi olmadığını gören İmam Rıza Aleyhisselam bu kez şöyle buyurdu. Ben bu öneriyi hükümetin hiçbir işine karışmamak kaydıyla kabul ediyorum. Böylece İmam Rıza hem veliahtliği zorunlu olarak kabul etmek zorunda kaldığını gösterdi, hem de Mamun'un gasp ettiği hilafetin hiçbir meşruiyeti olmadığını ortaya koydu. Bundan başka da İmam Rıza, Mamun ve adamlarının o hazretin varlığını kötüye kullanmalarını engelledi.
Şimdi bazılarının aklına acaba İmam Rıza aleyhisselam ölüm ve şehadet korkusundan Mamun'un veliahtı olmayı kabul etti gibi bir soru da gelebilir. Ancak bu şüphenin giderilmesi için şöyle diyebiliriz. Evvela İmam Rıza aleyhisselam Mamun'un tehditleriyle Medine'den Merve doğru hareket ettiği günden ailesinden hiç kimseyi beraberinde getirmedi. Zira bu sürgünün dönüşü olmadığını, sonunda ölüm olduğunu çok iyi biliyordu. İkincisi ise İslam kültüründe şehadetin özel bir yeri vardır. Tüm hak ve hakikat peşinde olan insanlar şehadeti arzu eder. Bu durumda tüm ecdadı İslam'ı korumak ve gaspçı halifelerle savaşmak uğruna şehit düşen bir imam nasıl olur da ölümden ve şehadetten korkabilirdi?
Aslında İmam Rıza aleyhisselam Allah Resulü'nün şu sözünü hiç unutmuyordu. Allah Resulü şöyle buyurmuştu. Bizim hanedanımızdan olanlar ya şehit düşer ya da zehirle zehirlenir. O zaman kuşkusuz İmam Rıza Allah yolunda şehit olmayı ve ölmeyi kendisi için büyük ilahi tevfik ve onur olarak bilir ve bununla onur duyardı. Üçüncüsü, şehadeti ancak faydası olacağı ve bir hakkı ispat ederek bir batılı reddedeceği bir zamanda karşılamak ve göğüs germek gerekir.
Tahran Radyosu.
Eğer İmam Rıza Aleyhisselam mevde şehadet aşamasına kadar ısrar edecek olsaydı, hiç kuşkusuz Mahmud da tehdidini gerçekleştirir ve o Hazreti şehit ederdi. Bu durumda İmam Rıza Aleyhisselam yüce hedeflerine ulaşmadan önce şehit düşecek, böylece tüm fırsatları kaybetmiş olacaktı. Bu yüzden o sırada en mantıklı ve en iyi hareket imamın planlı ve güdümlü bir şekilde hareket etmesiydi.
Ancak o dönemde İmam Rıza Aleyhisselam hem o hazretin konumunu zayıflatmaktan başka amacı olmayan Mamun tarafından ve hem de 7. imamın yakın arkadaşları olan İslam dünyasında tüm Şii Müslümanların şer'i ödemeleri onların elinde biriken ve o hazret şehit düştükten sonra nefsani heva ve heveslerinin tutsağı olup kendi aralarında uzlaşarak bu paraları paylaşan 3 kişi tarafından da tehdit ediliyordu. Zira bu 3 kişi 7. imamın yani İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın hapiste yattığını ve kendisinden sonra da hiç kimseyi imam olarak açıklamadığını iddia etmişti.
Irak'ta Ali bin Hamza Bata'i ve Ziyad bin Mervan Kandi ve Mısır'da Osman bin İsa Ruasi'den ibaret olan bu 3 kişi İmam Rıza Aleyhisselam'ın imametini tümüyle inkar ettiler. Bu 3 kişi Vavvikiye adında bir tarikat kurdular ve İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ın asıl Hazreti Mehdi Aleyhisselam olduğu ve bir gün geri döneceği kuşkusunu uyandırdılar. Bu yüzden 8. imam olan Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam bir yandan Abbasilerin özellikle Halife Mamun'un mahiyetini yavaş yavaş ifşa etmeli, diğer yandan da münazara celseleri düzenlemek ve sorulara cevap vermek ve kuşkuları gidermekle ilahi imametini ispat etmesi, sonuçta toplumun önderliğini üstlenmesi ve imamet çizgisini Hazreti Mehdi Aleyhisselam İslam'ın zuhuruna kadar sürdürerek güvence altına alması gerekiyordu.
Kuşkusuz eğer İmam Rıza Aleyhisselam bu konuları gözetmeksizin şehadeti kabul ederek Mamun'un veliahdi olmayı taktiksel olarak kabul etmemiş olsaydı, imamet zinciri Vakıfiye tarikatının haince komploları yüzünden 7. imamda noktalanmış olacaktı. Oysa İmam Rıza'nın bu stratejik politikası hem Mamun'un komplolarını boşa çıkardı hem Vakıfiye tarikatının hareketini bozguna uğrattı ve kendisinin imamet makamını pekiştirmekle imamet seyir çizgisinin sürekliliğini şaşmaz ilahi vaat olarak sağladı.
Öte yandan İmam Rıza Aleyhisselam'a yönelik tüm komploları ve kumpaslarında bozguna uğrayan Mamun, Kameri 202 yılında kendine yeni bir imaj kazanmak için İmam Rıza Aleyhisselam'a Ramazan bayramı namazını kıldırmayı önerdi. Ancak Mamun'un amacını bilen İmam Rıza Aleyhisselam diğer önerilerine verdiği red cevabını bu önerisine de verdi. Ama Mamun yine ısrarcı oldu ve Ramazan bayramı namazını kendisinin kıldırması maslahat icabı olduğunu ileri sürdü. İmam Rıza Aleyhisselam Mamun'un bu maceradan kendi lehine yararlanmasına engel olmak için şöyle buyurdu. Ben Ramazan bayramı namazını Resulullah gibi kıldıracağım. Mamun, İmam Rıza Aleyhisselam'ın bu şartını kabul etti. Aslında Mamun, İmam Rıza Aleyhisselam'ın siyasi ve askeri yetkililerin katılımı ile kıldıracağı namaz, daha çok protokol gelişi olacağını ve halktan az sayıda insanın katılacağını düşünüyordu. Sonuçta bu durum kendisinin yararına olacağını zannediyordu.
Bu anlayıştan hareketle Mamun özel atını ve ihtişamlı at arabasını siyasi rical ve resmi elbiseyle İmam Rıza'nın huzuruna gönderdi. Ancak Mamun'un beklentisinin aksine İmam Rıza Aleyhisselam sade ve beyaz bir giysi ve yine beyaz bir sarıkla ve yalın ayak saraydan gelenlerin karşısına çıktı ve yaya olarak musallaya doğru ilerledi. İmamın çevresindeki yakınları da aynı şekilde hazırlanarak imama eşlik etmeye başladı. O sırada Hazret başını göğe kaldırdı ve yüksek sesle Allahu Ekber diye haykırdı ve ardından orada bulunanların tümü birlikte tekbir getirdi.
Mamun'un sarayında onca ihtişam ve şatafatla gelen siyasi ve askeri rical bu manzarayı görünce farkında olmadan kraliyet atlarından indiler ve mecburen ayakkabılarını da çıkardılar ve imamın peşinden gittiler. O muhteşem anda bir kez daha kalabalığın tekbir sesi gökleri inletti. İmam ilerledikçe kalabalık daha da artıyordu. Mamun'un casusları ard arda halifeyi uyarıyordu. Bu kafilenin ilerlemesi namazın ve hutbelerin sonuna kadar kontrol edilmesi güç hale gelebilecek bir inkılapla sonuçlanabileceğini belirtiyordu.
Bu duyumları alan Mamun tehlikeyi hissetti ve hemen İmam Rıza'ya bir mektup yolladı. Mektupta şöyle deniliyordu. Eğer siz böyle devam ederseniz sizi rahatsız edebilir ve aşırı yorabilir. Bu yüzden kendinizi daha fazla zahmete düşürmeyin. Başkası namazı kılacaktır. Aslında İmam Rıza Aleyhisselam da Mamun'un kamuoyunu kandırmak için Ramazan bayramı namazına emrettiğini biliyordu. Ve bu yüzden de kıldırmak istemiyordu. Fakat Mamun'un ısrar ve tehdidi yüzünden kabul etmişti.
Mamun'un mektubu İmam Rıza Aleyhisselam'a ulaştığında yolun ortasına kadar ilerlemiş ve varlığı o büyük kalabalığın üzerinde önemli etkisi olmuştu. Ancak imam yolun ortasından geri döndü ve bu geri dönüş bile Mamun'un şom ve kirli mahiyetini gün ışığına çıkardı. Herkes onun İslam diniyle yakından uzaktan hiçbir alakası olmadığını, ancak çıkarları karşılandığı sürece dinden dem vurduğunu anladı.
Bu olayın ardından sağdan soldan Mamun'a muhalefet sesleri duyulmaya başladı ve itirazların dalgası yavaş yavaş yükseldi ve haricilerin İmam Ali Aleyhisselam döneminde yaptıkları gibi bir grupta Mamun'a suikast düzenlemeye çalıştı. Ancak Mamun bu suikasttan haberdar olduğu için sağ kurtuldu. Fakat ardından İmam Rıza'yı yok etmeye karar verdi. Mamun kendisinden hiçbir iz geride bırakmamak ve her şeyi normalmiş gibi göstermek için bir tören düzenledi. Ve İmam Rıza'nın önüne konulan meyveyi korkunç bir zehirle bulaştırdı. Ve böylece İmam Rıza'nın parlak yaşamının dosyası Kameri 29 sefer 203'te mazlumane şehadetiyle kapandı ve Mamun O büyük imamın pak ve mutahhar naaşı Meşed'de ve Harun'un mezarının yanında toprağa verilmesini emretti.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Bizleri www.parsure.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi de turkishaws.irib.ir'e gönderebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.